neyse adımız bile uyurumlu için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında bu güzel ve özel günde işte yine buluştuk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 8 Mart. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evinde, işinde, hayatın her alanında emeğiyle var olan ve toplum yaşamına yön veren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, biz de programımıza yolumuzu aydınlatan kadınlarımızı anarak başlamak istiyoruz. Türk kadın hakları savunucusu Nezihe Muhittin, çok yönlü sanatçı Semiha Berksoy, astrofizikçi ve NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin, Türkiye'nin öncü kadın mimarı Mualla Eyüboğlu, ilk Türk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali, ilk üç kadın hakimden biri olarak atanan Suat Berk, kadın savaş fotoğrafçısı Semiha Es, ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan, İlk kadın kimyacımız ve Madame Curie'nin tek Türk öğrencisi Remziye Hisar. Kadın hakları öncüsü ve romancı Fatma Aliye Topuz. İlk kadın otomobil yarışçımız Samiye Cahit Morkaya. Ve sevgili dinleyicilerimiz, süremizin kısıtlı olması nedeniyle adını anamadığımız daha niceleri. Sizleri saygıyla anıyoruz ve yolumuzu aydınlattığınız için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.
Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Basın fotoğrafçılığını desteklemek ve bu alana olan ilgiyi taze tutmak için çalışan bir kuruluş. World Press Photo. World Press Photo'nun basın fotoğrafçılığı ödüllerini almaya hak kazananlar belli oldu. Anadolu Ajansı'nda foto muhabiri olarak çalışan Elif Öztürk Özgöncü hanımefendi bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk kadın foto muhabiri olma başarısını gösterdi ve kendisi telefon attığımızın diğer ucunda. Sayın Özgöncü, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Öncelikle tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla bu başarınız ilk başarı değil, öncesi de var, öyle değil mi?
Evet, daha önce ulusal anlamda birkaç ödülümüz oldu nacizane.
Estağfurullah.
Ama uluslararası bu ilk adaylığımız.
İlk aday.
Şu an isterseniz düzelteyim, ilk üçte olduğumuz kesin. Hı hı. Ama henüz daha derecemizi öğrenemedik. Nisan'da ödül töreni yapılacak Amsterdam'da. Orada öğreneceğiz inşallah.
Ay inşallah birincilik olur. Bütün kalbimiz
i̇nşallah.
Sizinle. Çünkü bugün madem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. İstiyoruz ki böyle kadınlarımızdan, Türk kadınlarımızdan biri ödül alsın. Çünkü siz aynı zamanda Anadolu Ajansı'nda foto muhabiri olarak çalışıyorsunuz. Ve bu ödülü almaya kazanan ilk Türk kadın foto muhabirisiniz. Değil mi?
Evet öyle oldu.
Evet, o yüzden çok kıymetli. Sayın Özgöncü, bize biraz anlatır mısınız? Foto muhabirliği bir kadın için nasıl bir meslek ve siz neden seçtiniz?
Ben 2014 yılından beri aslında profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Yani çok cezbedici tarafları var. Hı hı. Yani hayatın farklı kesimlerinden sürekli yeni insanlarla tanışıyorsun. Sürekli onlardan yeni bir şeyler öğreniyorsun. Ajans benim için tamamen bir okul gibi bu anlamda. Yeri geliyor işte herkesin kaçtığı sıcak bir olayda sen üstüne koşuyorsun.
Ya,
i̇şte
evet,
sürekli
evet.
Kendi sınırlarını test ediyorsun. Kendini tanıyorsun aslında. Neler yapabileceğinin farkına varıyorsun. Böyle.
Hayır, benim o foto muhabirliğinde en çok korktuğum ve beni ürküten konu nedir? Savaş foto muhabirliği. Çünkü insanlar savaş gibi Allah korusun hani kötü, olumsuz durumlar olduğunda hemen kendilerini sığınacak başka bir yer ararlar. Ama muhabirler, foto muhabirleri tam da böyle en cafcaflı kısmının ortasında bulurlar kendilerini ki bir kare yakalamak için, bir an yakalamak için. Bilmiyorum hani sizinki de hiç savaş muhabirliği yaptınız mı bilmiyorum ama hep o gelir benim aklıma foto muhabirliği deyince. Kadınlar için sanki biraz daha zor gibi.
Kadınlar için aslında inanın çok zor değil. Sonuçta yani bu konuda bizi erkekten ayıran negatif bir şey yok. Biz de yani onlar ne yapıyorsa aynısını yapabiliriz.
Yaşasın o zaman.
Çoğu kadın arkadaşımın daha cesur olduğunu bu tür durumlarda kendim bizzat gözlemledim. Hı hı. Allah tekrar yaşatmasın. Beşiktaş patlamasında birkaç işte muhabir arkadaşla beraber biz maçtan çıkmıştık. Maçı fotoğraflıyorduk. Patlama olduğu esnada yani birkaç bayan arkadaş da vardı. Keza ben de oradaydım. Hani diğerleri böyle bir anda beyin kaç oradan diyor. Ama erkekler hani bazıları kaçmaya bile bir an teşebbüs etti. Ama sonra tabii görev gereği hepimiz olayın olduğu yere doğru hareket ettik. Yani koştuk.
İnanılmaz sıkıntılı, bir görev bilinci gerçekten.
Evet ama evet.
Ya sizi hani tebrik ediyorum. Hem yaptığınız işin güç yanlarının olduğunu gerçekten hissediyorum. Bunu inanın yürekten söylüyorum. Ama dediniz ya hani bazı kadınlarımız erkeklerimizden bile daha cesur olabiliyor zaman zaman diye. Siz başka nerelerde bulundunuz bu alanda? Çünkü 2014'ten beri mi yapıyorum demiştiniz?
2014'ten beri evet. Suruç'ta bulundum. Mülteciler sınırdan alınmaya başladığı zaman Suriyeli mülteciler. Oraya da çok gergin bir ortam vardı. Sürekli sınırın diğer tarafından havan topu sanırım yanılmıyorsam atıyorlardı bizim olduğumuz yere. Yine çok yakınımıza düşmüştü. Aslında ben ilk sıcak deneyimimi orada yaşadım. Gerçekten hani korkuyor ve bu meslekten hani korkmak lazım. Çok cahil cesareti de faydalı değil. Korkuyorsan hayatta kalırsın der hatta bizim hep büyüklerimiz. Ama tabii kendini sağlama alıp işini de yapman gerekiyor. Yani korkup kaçmak değil de.
Aslında şöyle olmuyor değil mi? Biz oraya kadınları göndermeyelim falan gibi bir pozitif ayrımcılık olmuyor galiba.
Yok,
bu işte.
Anadolu Ajansı bu konuda zaten 4 tane kadın foto muhabir çalıştıran tek kurum şu an Türkiye'de. Bizi de yeri geldiği zaman hani böyle yerlere yolluyor. Sağ olsunlar ki bizi çok istiyoruz.
Evet, çünkü daha cesuruz diyorsunuz. Gerçekten daha tebrik
daha
ediyorum.
Orada biraz daha olayın içindesin. Daha iyi gözlem yapabiliyorsun. Daha yakından aslında tarihe şahitlik ediyorsun.
Evet.
Yani bu fırsat bize de verildiği için tabii ki de memnun oluyoruz.
Tabii yıllar sonra sizin çektiğiniz fotoğraflarla anılacak olay, evet. O yaşadıklarınız. Bunları sizden başka o anda kimse bilmiyor, bir de tabii yaşayanlar. Ama evet. Bu olayın dışında olanlar sizin sayenizde bu olayın nasıl olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Peki siz fotoğrafları çekerken hiç şöyle tepkilerle karşılaşıyor musunuz? İşte burada neler oluyor, onlar da bakın hani fotoğraf çekmeyle uğraşıyor falan gibi. Bilemiyorum, şu an sadece hani o anki duygu ve psikolojiyle düşünülmüş bir cümle gibi geldi aklıma.
Tabii yani etraftan sürekli soruyorlar. Yani şu anlamadı burada. Hani direkt bizler almaya çalışıyorlar. İşte abla hangi kanal? Hangi kanal? diyorum kanal değil, ajans, haber ajansı, Anadolu Ajansı. tabii böyle eğlenceli diyaloglar sürekli oluyor. Zaten artık bizim vatandaşımız da her biri muhabir, ellerinde telefon.
Evet, değil mi?
Evet. Böyle yeri geldi mi eğlenceli diyaloglar oluyor tabii.
Sayın Özgöncü, biraz bu ödüle de gelecek olursak. Şimdi fotoğraf çekmek evet gerçekten çok kıymetli bir sanat ve böyle zor durumlarda çekilen fotoğrafların da sanatsal değeri oluyor muhakkak. Siz o kareyi yakalarken mesela o karenin nasıl olması sizin foto muhabirliğinde değerli, yani değerli bir fotoğraf haline gelmesindeki o görüşünüz, bakışınız nasıl?
Yani kesinlikle duygusu olması lazım fotoğrafın. Yani benim şahsım açısından duygu, ama genel olarak da kabul gören bir durum bu. Duygusu eksik olan fotoğraf her zaman biraz daha geri plana düşebiliyor. Ama duygusu kuvvetliyse, yani hayatta da bu böyle, oyunculukta da böyle. Duygu kuvvetli olduğu zaman, yani onu karşıya hissettirebildiği zaman, o fotoğraf bakan kişiye dokunabildiği zaman kesinlikle kıymetli oluyor. Ben de çektiğim her karede, yani en basit bir haber takibinde bile duyguyu hani kovalamaya çalışıyorum.
Duygudan kastınız o anda yaşayan, o olayı yaşayan insanların gerçek hissettikleri mi?
Evet, evet. Mesela işte eğer hüzünlü bir ortamsa o hüzünün en yüksek olduğu an. Yani bir atıyorum maalesef bir feryat varsa o feryatın ilk çıktığı an.
Evet, çok derin bir konu tabii. Hani fotoğrafçılıkla ilgilenenler muhakkak anlıyorlardır sizi. Neler hissederek o fotoğraf karesini yakaladığınızı. Peki bir kare çekmek için böyle binlerce fotoğraf mı çekmek gerekiyor? Yoksa o anında, saniyede yaşanılan bir şey mi?
Mesleğe ilk başladığım zaman çok fotoğraf çekiyordum aslında. Küçük bir meselede bile, ama biraz tecrübe kazandıkça olayın nerede hani en üst noktaya tırmandığını hissediyorsun. Ve biraz böyle bir altın duruş yapıyorsun. Öyle.
Öyle. Bu yarışmaya katıldığınız fotoğrafa, kareye dönersek konusu neydi? Biraz hangi kategoride yarışmıştınız? Onlardan da bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize?
Ben spor hikaye kısmında katıldım. Yaklaşık 10 kare fotoğrafla. Zaten buraya da ortalama 90 bin fotoğraf yollanıyormuş. Ben de kendi web sayfalarından baktım. 128 ülkeden 6 bine yakın fotoğrafçı katılıyor. Ben de geçen yıl Kırkpınar'ı çekmiştim. Kırkpınar biliyorsunuz orada güreş yapılıyor. Güreş festivali var. 3 gün boyunca orayı fotoğrafladım ve ilgi çekebileceğini tahmin ettim. Çünkü bana da ilginç çok gelmişti.
Anladım, yani duygu geçiyordu.
Duygu geçiyordu kesinlikle ve farklı bir organizasyon. Yağlı güreş, yani kesinlikle çok ilginç bir spor dalı. Böyle bana
çocuklar
ilginç geldi.
Çocuklar da var galiba değil mi fotoğraflarınızda?
Evet.
O kareleri nasıl yakaladınız?
Çocuklarla çalışmak çok daha kolay. Zaten sürekli işte abla beni çek, abla beni çek diyorlar. Onlar zaten sürekli arka planda o selamlaşma hareketlerini, böyle provalarını yapıyorlar. Aralarında gezerek onları fotoğrafladım.
Emeklerinize sağlık ama gerçekten dediğiniz de 90 bin fotoğraf gönderildi. İşte o 90 bin fotoğraf da demek ki sizin o duygunuzu hisseden başkaları da olmuş ki ilk üçe girebilmişsiniz. Hani onun kesin olduğunu söylediğiniz için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ama gönlüm birincilikten yana, onu da belirteyim.
İnşallah, inşallah.
İnşallah. Türkiye'nin ilk Türk kadın foto muhabiri olarak inşallah bu yarışmada birincilikle dönersiniz. Biz de tüm dünyaya sesimizi böylelikle duyurmuş oluruz. Bunun dışında başka yine yarışmalar var mı? Kısa da onlardan bahsedelim. Bu foto muhabirliğiyle ilişkilendirilen yarışmalar nasıl yarışmalar oluyor genelde?
Yani dünyada zaten hani şu an en önemli basın fotoğrafçılığı organizasyonu sayılan WordPress Foto. Tabii Pulitzer var. O yani Allah inşallah onda nasip eder.
İnşallah.
Tabii bizim yerel çok önemli yarışmalarımız var. Belediyelerin mesela şimdi Kırkpınar için Edirne Belediyesi'nin yarışması var. Yani fotoğrafçıları destekleyen kurumlar var.
Siz bu Kırkpınar yağlı güreşlerinin fotoğraflarını aslında Anadolu Ajansı için mi çekmiştiniz, yoksa sırf size hani ilginç geldi ve bu anı deneyimlemek için mi çekmiştiniz?
Yok, Anadolu Ajansı ajansımız beni oraya görevlendirmişti. O vesileyle zaten ben kendim de istemiştim.
Ama demek ki siz de o duygunun nereden ne şekilde geçeceğini anlayabiliyorsunuz. Ben çok iyi hissettim onu.
Evet.
Sayın Özgüncü, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Teşekkürler.
Başarılarınızın devamını diliyorum ve dediğimiz
çok
gibi yüreğimiz sizinle TRT ailesi olarak. İnşallah o başarıyı da elde eder. Amsterdam'dan ödülle dönersiniz. Ve daha nice güzel fotoğraflar çekmeniz dileklerimizle Dünya Kadınlar Gününüz de kutlu olsun.
Sağ olun. Ben de sizin ve tüm güzel ruhlu kadınların 8 Mart'ını kutluyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşürüz. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, WordPress Foto'nun basın fotoğrafçılığı ödüllerini almaya hak kazananların belli olduğundan bahsetmiştik. Anadolu Ajansı'nda foto muhabiri olarak çalışan Elif Öztürk Özgöncü hanımefendi bu ödülü almaya hak kazanan ilk Türk kadın foto muhabiri olma başarısını gösterdi. Biz de kendisiyle telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızda yayınımız sürecek.
Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı. Seni görünce şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor için. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Seni görünce
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencileri Harun Köybaşı ve Alihan Erbaş var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba, ikisiyle de görüşmek istedik efendim. Çünkü gerçekten bugün madem Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz, bir belgesel film hazırladılar değerli arkadaşlarımız. Filmde bir kadın inşaat işçisinin hayat hikayesi anlatılıyor ve gerçekten çok etkileyici bir şekilde anlatılıyor. Biz de kendileriyle görüşüp hem nasıl böyle bir konuyu tercih ettiklerini, neden böyle bir konuyu tercih ettiklerini öğrenmek istedik. Alihan Erbaş'la öyleyse ilk olarak konuşalım, sonrasında da rica ederim telefonu Harun Köybaşı'na versinler ve hem iki ayrı görüşten, iki ayrı bakış açısından bu film nasıl ortaya çıkmış dinleyicilerimize ulaştıralım. Nereden aklınıza geldi? Filmimizin adı bu arada Sen Adam Mısın? Öyle değil mi?
Evet. Şimdi şöyle, Cemile Usta benim haberlerde görmüş olduğum bir kişi. Akşam evde haberleri izlerken o dönemde biz birinci belgeselimiz Baki'yi çekiyorduk. Ve bu konu çok ilgimizi çekti. Azimli, güçlü Türk kadınlarının bir işi yapmak istedikleri zaman nasıl başarılı olabileceklerinin kanıtı olduğunu bütün seyircilere ispatlamak adına böyle bir konuyu biz hafızamıza aldık, doğruyu söylemek gerekirse. İlk belgeselimizi tamamladıktan sonra kendisiyle iletişime geçip onun başarılı dolu, azim dolu hayat öyküsünü filmleştirmek istedik açıkçası. O yüzden böyle bir karar aldık.
Bu arada ben filmin kısa bir versiyonunu internet üzerinden izledim. Evet, bilmiyorum tamamı izlenebiliyor mu?
Tabii ki YouTube üzerinden Sen Adam Mısın belgesel yazarsa dinleyicilerimiz çok rahatlıkla izleyeceklerdir.
Kısa bir versiyonunu izledim. Aslında şöyle, bazen sohbet öncesi tamamını izlemeyi istemedim işin açıkçası. Çünkü bir şeyi tamamen izlediğinizde sanki ona karşı soracak veya merak edecek bir şeyiniz kalmıyormuş gibi hissederim hep. O yüzden önce yönetmenlerimizle görüşüp sonra tamamını izlemeyi tercih ettim, kendi adıma söylemem gerekirse. Peki o filmi çekerken neler hissettiniz? Gerçekten o Türk kadınının gücünü, başarısını nasıl yansıttınız ekranlara?
Şimdi şöyle, Cemile Usta zaten inşaatta tüm nedir onun adı, tüm azmiyle, tüm başarısıyla çalışma özverisi gösteren bir insan ve normal şartlarda hani belgesel dediğimiz zaman, Karadeniz belgeseli, bir kadın inşaat ustası dediğimiz zaman insanların aklında doğrudan böyle hani çalışma esnasında çok zorluk çeken ya da ne bileyim insanların ona acıyarak baktığı, işte bununla başa çıkamaz gibisinden yorumları olacaktır diye bir düşünce var. Biz bunu yıkmak adına böyle bir şey yapmaya karar verdik ve Cemile Usta şu anda orada gerçekten bütün mutluluğuyla, inşaat arkadaşlarının başarı birlikte birbirlerine olan inançlarıyla gayet mutlu bir şekilde çalışıyor ve günleri bu şekilde geçiyor. Hiçbir problem yaşamıyor. Biz de bunu seyirciye doğrudan aktarmak istedik ve Cemile Usta'nın bu azmi bizi gerçekten çok duygulandırdı. Bir Türk kadınının böylesine yapamaz, bu kadın bunu yapamaz dedikleri bir konuyu böylesine başarılı bir şekilde yapıyor olması bizi çok mutlu etti çekimler esnasında.
Ne kadar güzel. Madem çekimlerden bahsettik, ben hemen sözü Harun Köybaşı'na vereyim. Çekimler nasıl geçti, o da bize onu anlatsın lütfen.
Merhabalar. Öncelikle merhaba. Teşekkür ederiz yayınınızda bize değer verdiğiniz için.
Estağfurullah, mutluluk duyduk. Teşekkür ederiz. Buyurun.
Yani çekimler Alihan'ın da söylediği gibi aslında çok keyifli geçti. Çünkü orada bir böyle durumundan şikayetçi olunan bir vaziyet yok. Yani herkes halinden memnun, gayet keyifli. Zaten Karadeniz'in havası çok güzel, Giresun'un yaylaları, dağları. Ya bizim için çok keyifli bir çekim süreci oldu. Ben ayrıca filmimizin yaptığı bir festival yolculuğundan da bahsetmek
lütfen,
istiyorum.
Buyurun.
Filmimiz Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede, yani 11 tane ülkede gösterime girdi. Başlıca aldığımız ödüllerse mesela İspanya'da, Madrid'de FİKARK Film Festivali'nde ikincilik ödülü aldık.
Aa, ne güzel.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde Türk Konseyi İpek Yolu özel ödülü aldık. Gaziantep'te Altın Baklava Film Festivali ikincilik ödülünü aldık. Konya'da kısaca Selçuk Üniversitesi'nin düzenlediği bir festival, kısaca film festivali. Orada ikincilik ödülü aldık ve benzeri birçok ödülümüz var. Hani bu bizi çok mutlu etti. Böylesine hassas bir konuda Türkiye'deki festivallerin, sanatla ilgilenen bu tarz organizasyonların da bize böylesine ödüller vermesi bizi çok gururlandırdı. Hani bunu da buradan dinleyicilerimize söylemek istiyorum.
Ay, iyi ki söylediniz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kategorisinde, Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisinde de gösterildi filminiz. Doğrudur, evet. Değil mi?
Evet, evet. Aslında şöyle, 10. TRT Belgesel Ödülleri'nde de önceki filmimiz yine gösterimdeydi. Finalist olarak yer aldık. Hani 2 senedir TRT'nin de yaptığı organizasyonların içerisindeyiz. Hani bu da yine bizim için gurur verici bir husus.
Gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, benim şu anda sohbet ettiğim Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı şu anda üniversite son sınıf öğrencileri. Evet. Ve daha öğrenciyken, üniversite öğrencisiyken bu kadar başarıya imza atmış genç arkadaşlarımız. Bu da demek oluyor ki bundan sonrası gerçekten çok iyi gelecek. Çok iyi filmlere, belgesellere imza atmaya devam edecekler. Biraz o zaman şu konudan da bahsedelim mi? Arzu ederseniz Alihan Erbaş'la görüşebiliriz ya da Harun Köybaşı, hanginiz konuşmak isterseniz. Genç girişimci arkadaşlarımıza bu anlamda, bu hani kendilerini iyi hissetmeleri, bu işi kendilerini koymaları, ortaya koymaları anlamında neler önermek istersiniz?
Arkadaşlarıma, yani öğrenci arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle başarısız olmaktan korkmamaları lazım. Ve başarısız olmak aslında parayla satın alınamayacak bir tecrübeye sahip olmayı gösteriyor. Yani ileride başarılı olmanın ilk adımı başarısız olmaktır. Çünkü başarısız olmak için bile bir denemek gerekiyor. Biz üniversitelerin bizi davet ettiği söyleşilerde arkadaşlardan genelde şu soruyu alıyoruz. Şimdi ya 2 kişiyiz ya 3 kişiyiz. Bakıyoruz, bir film yapmak için 5 kişi olmamız gerektiğini düşünüyoruz diyor arkadaşlar. Ve kesinlikle 5 kişi olamıyoruz. Çünkü sürekli bazı problemler çıkıyor. 4. problem çıkartıyor vesaire. Ve şunu söylüyorum, biz Baki belgeselini 2 kişi, Sen Adam Mısın belgeselini totalde 3 kişiyle yaptık arkadaşlar. Ve başarısız olmak için bile az önce de söylediğim gibi denemek gerekiyor. Kesinlikle parayla satın alınamayacak tecrübeler edinebilmek için başlayın.
Gerçekten çok güzel ifade ettiniz. Aslında şunu da söylemek gerek galiba. Biraz şöyle mi düşünülüyor genç arkadaşlarımız arasında? Ya işte o kadar emek vereceğiz, o kadar günümüzü, dakikamızı harcayacağız, üstüne bir de para harcayacağız ama elimizde avucumuzda hiçbir şey olmayacak işi tamamladıktan sonra. Aslında öyle olmuyor, değil mi?
Evet. Yani şöyle, ilk yapılan projede yapılan hatalar, ikinci projede neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunu gösteriyor. O yüzden dediğim gibi, hani başarısız olmak aslında çok güzel bir şey yani. Deneyecek olan, denemek isteyen arkadaşlar için.
Sizin gibi bütün genç arkadaşlara da önerelim. Mutlaka hali hazırda üniversite öğrencileri de olabilir. Daha küçük yaşta da olabilirler. Ama denemekten korkmasınlar. Ellerinden gelen bir şeyin var olduğunu düşünüyorlarsa, akıllarına bir fikir geliyorsa muhakkak bu fikri değerlendirsinler ki.
Ve
dediğimiz
şöyle
gibi,
demek istiyorum. Buyurun. Şimdi aklında soru olan arkadaşlarım, bize sosyal medya hesaplarından da ulaşırlarsa elimizden geldiğince onlara da yardımcı olmak isteriz. Öğrenci arkadaşlarla birlikte, çünkü projeler yapıyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bizim ismimiz, yani Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı olarak sosyal medya hesaplarından aratırlarsa elimizden geldiğince kendilerine de yardımcı olmak isteriz.
Ne kadar güzel. Buradan da tüm dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Bir de Sen Adam Mısın ismini müsaadenizle sormak istiyorum. Hani bu isim nereden aklınıza geldi? Gerçekten aslında ilgi çekici bir isim olmuş.
Evet. Yani bunu ben açıklayayım isterseniz.
Lütfen, buyurun.
Sen Adam Mısın, şöyle, aslında filmi ilk yaptığımız zamanlarda böyle söylediğimiz zaman çok böyle bir insanlarda böyle bir iğneleyici bir etki uyandırıyordu. Aslında Sen Adam Mısın mevzusu filmin içerisindeki bir espri. Bundan yıllar önce Cemil abla inşaatta çalışırken bir gün komşusunun kızı gelmiş. Orada işte Cemil ablayı uzun uzun süzmüş ve bakmış. En sonunda demiş ki, Cemil abla sen adam mısın demiş. Hani o zaman orada erkeklere adam derlermiş.
Evet.
Oradan bir benzetme, bu onların arasında çok eğlenceli bir hikaye. Onlar için çok manevi bir hikaye. Hani aslında Cemil ablanın çoğu adamım diyen insandan daha adam olduğunu anlatan, ifade eden bir hikaye. Biz de bundan dolayı filmimize böyle bir isim vermek istedik. Ve şöyle bir şey de var. Şimdi Cemile Usta'nın hikayesi kendi eşi tarafından aldatılmasının sonucunda 3 tane çocuğuyla hayat mücadelesiyle baş başa kalıyor. Ve onlara bakabilmek için dayısının yanında çırak olarak önce işe başlıyor. Daha sonra kendini geliştirip usta oluyor. Ve Sen Adam Mısın ithafında bir onu terk eden kocasına armağan ediyoruz.
Peki şöyle, Şimdi Cemile Hanım, hani tabii bir hanımefendi, mutlaka güç bazında düşünecek olursak inşaat işçiliği gerçekten çok zor bir iş aslında. Bir şeyleri bir yerden kaldırıp indirmesi gerekiyor, yeri geliyor tuğlaları taşıması gerekiyor. Bu kadar zorlukla başa çıkabilmesi de gerçekten çok kıymetli.
Evet, kesinlikle öyle. Yani hatta şöyle ki, inşaatta belki bir erkeğin yapabileceğinden çok daha fazlasını, kaldırabileceği ağırlıktan çok daha fazlasını da kaldırabiliyor. Öyle de bir fiziki de aslında bir güce sahip. Tabii yılların vermiş olduğu bir tecrübe de söz konusu.
Peki öyle hiç bir başka bir iş yapmak istememiş mi ya da düşünmemiş mi? Konuştunuz mu bunu kendileriyle?
Yani bu işte hayatın ilk bu kararını verdiği dönemlerde bir hademelik dönemi yaşamış bir sene. Ama aldığı maaşla ve ücretle belli bir yere kadar geçinebilince artık dayısının da desteğiyle inşaat işine girmek istemiş. Ondan sonra inşaat işine de girdiği zaman dayısıyla beraber, sevdiği insanlarla beraber çalışmak ona keyif verince ve bu işi de yapabildiğini görünce burada devam etmeyi tercih etmiş.
Peki son olarak şunu da sorayım. Siz böyle bir teklifle Cemile Hanımefendi'ye gittiğinizde o nasıl tepki verdi? Memnun oldu mu bu tür bir belgesel çekileceğini duyduğunda?
Şimdi bizim beklediğimizden çok daha samimi, sıcak bir ortam bulduk. Kendisiyle ben irtibata geçtim. Dedim ki böyle böyle, ilk baştan Cemile Hanım dedim. Biz böyle böyle Kastamonu Üniversitesi'nde okuyan öğrenci arkadaşlarız ve sizin güçlü, azim dolu hayatınızı bir film yapmak istiyoruz dedim. Kendisi şunu sordu. Öğrenci misiniz dedi. Evet dedim. O zaman dedi bana dedi abla diye hitap edebilirsin. Hanım demene gerek yok. Ben dedi size dedi evim açık. Benim de dedi öğrenci çocuklarım var. Sonuna kadar dedi size destek olacağım. Dediği gibi de oldu. Biraz başını ağrıttık. Bir aylık bir süreç. Onun evine gittik, geldik. İşte çalıştığı inşaat ortamında, iş ortamına tanıklık ettik. Ve bizi kendi evlatlarından ayırmadı sağ olsun. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığı için.
Biz de sizin vesilenize teşekkür ediyoruz. Onun da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Size de böyle bir konuyu seçtiğiniz ve belgesel yaptığınız ve bunu tüm dünyaya duyurduğunuz için, Türk kadınının gücünü herkese gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kaç gün sürdü filmin çekim süresi? Bir de onu sorayım, sonrasında uğurlayayım sizi.
Filmin çekim süresi şu şekilde. Biz filmimizin böyle mesela tek seferde gidelim, çekelim, gelelim gibi değil. Mesela çekiyoruz, gidiyoruz oraya. Bir haftalık bir çekim süremiz oluyor. Çekip geliyoruz. Ankara'da işte oturuyoruz bir toplantı, bir arkadaşlarla üçümüz arasında bir istişare yapıyoruz. İzliyoruz görüntülerimizi. Ha diyoruz, şöyle şöyle eksiklerimiz varmış. Diyoruz ki hadi tekrar gidelim, bunları çekelim. Çıkıyoruz, bir daha gidiyoruz. Bu süreçleri
kendiliğinden gelişti, anladım.
Evet, bu süreleri de topladığımız zaman ortalama bir işte 1,5-2 aylık bir çekim süreci söz konusu olabiliyor.
Anladım. Daha nice nice başarılara imza atmanız dileklerimizle şimdiden tekrar bize az önce ödüllerden bahsettiğiniz hepsi için ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Hem Alihan Erbaş'ı hem de Harun Köybaşı'nı ve yayınımıza katıldığınız için ayrıca çok teşekkürler.
Biz de çok teşekkür ederiz.
Ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.
Biz de sizi sevgili selamlarla uğurluyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri çektikleri belgeselle 11 ülkede izleyiciyle buluştular. Ve özellikle Sen Adam Mısın adlı belgesel film de konusuyla çok dikkat çekiyordu. Bir kadın inşaat işçisinin hayatının anlatıldığı belgesel film üzerine yönetmenlerimize güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Sor imiş meğer, sor imiş meğer, sor imiş meğer.
sürmüşmeyer, sürmüşmeyer, sürmüşmeyer.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftülüğü Uzman Vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Sizin de kutlu olsun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz
hepimizin.
Evet. Bugün madem 8 Mart dedik, madem Kadınlar Günü dedik, dinimiz ve kadın konusunda konuşalım istedik sevgili dinleyicilerimiz. Dinimizde kadının yeri nedir? Özellikle dinimizde kadın hakları nasıl ele alınır? Bu konuları değerli hocamla değerlendirelim istedik. Neler söylersiniz değerli hocam? Dinimizde kadın hakları deyince nelerden bahsedebiliriz?
Öncelikle insan olgusunu ele almak gerekiyor. İnsan Allah'ın yeryüzünde en şerefli varlık diyerek yarattığı, değer verdiği bir varlık. Kadın da insan olgusu içerisinde diğer yüzü, insanın diğer yüzü. Erkek ve kadın ve ayet-i kerimede biz kadın ve erkeği birbirlerini tanışsınlar, birbirleriyle bilişsinler diye yarattık diyor. Soylara, boylara bunun için ayırdık. Kabileler halinde, topluluklar halinde bunun için yarattık diyor. Hikmetleri var şüphesiz. İnsan varlığı içerisinde kadının önemli bir yeri var. Ve Allah kadına özel hitap ediyor. O özel hitap ayrı bir hitap değil, insan olgusu içinde. Yani insanlar kadına, erkeğe cinsiyet üzerinden baksa bile Allah kuluna sadece insan diye bakıyor. Hı hı. Onun için bir kısım sorumluluklarla insan var. İçinde bulunduğu şartları ne olursa olsun, yaşadığı ortam ne olursa olsun Allah'ın kulu olarak çok kıymetli, çok değerli. Ve sorumluluklarıyla var, vazifesiyle var, halifelik sorumluluğu yüklenmiş insana. O insan olgusunun içinde kadın da var, erkek de var. Birbirini bütünleyen, birbirini tamamlayan iki cins ama Allah'ın has kulu, eşref mahlukat, varlık aleminin kendisi için yaratıldığı, hizmetine sunulduğu bir varlık. İnsan ve o insanın iki ayağından birisi diyelim. Bedende sağ el ve sol el nasılsa, ikisi birbirinden nasıl daha az kıymetli değilse, kadın erkekten, erkek de kadından daha az kıymetli değil Allah-u Teala'nın nezdinde.
O zaman kadın ve erkek eşittir dinimizde de diyebiliriz değil mi?
Haklar bakımından, ibadet bakımından, kul olma bilinci bakımından, yeryüzündeki vazifesi bakımından kadın ve erkek eşit. Mükafat bakımından, ceza bakımından da eşit. Hı hı. Aynı sorumluluklarla gönderildik yeryüzüne. Hani Yunus Emre diyor ya, ete kemiğe büründük, Yunus diye göründük. Ben onu diyorum ki, ete kemiğe büründük, kadın ya da insan diye göründük. Allah-u Teala cinsiyeti giydiriyor, yeryüzünde insan evinin devamı için bir vesile kılıyor. Ama sorumluluklar yüklüyor her iki cinse de. Hı hı. Bununla ilgili ayetler var. Ey insanlar diye hitap eden ayetlerde kadın ve erkeğin tek cins olarak, insan cinsi olarak muhatap kabul edildiğini görüyoruz biz. Dolayısıyla kadın ve erkek sorumluluklarının bilincinde, yeryüzünün imarında, hayatın şekillenmesinde, var olan varlık alemini keşifte, düşünmede, tefekkürde, buluşlarda, Adını ne korsanız koyun, yeryüzünde gerçekleşen bütün faaliyetlerde biz kendimizi kenara çekemeyiz. Sorumlu vardız. Allah erkek kuluna nasıl hesaba çekecekse yaptıklarından ya da yapamadıklarından, kadın kullarını da hesaba çekecek. Erkek kullarının nasıl mükafat verecekse yaptığı iyiliklerden, yaptığı fazla mesaiden, koşturmacasından, onun rızası için yorulmasından nasıl mükafat verecekse, aynı mükafatı kadına da vereceğini vaat ediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Dolayısıyla bir kadın olarak bizler insan olduğumuzu, insan olarak sorumlu olduğumuzu ve Allah'ın muhatap kabul ettiği değerli bir varlık olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Kim ne derse desin, nasıl davranırsa davransın, vazifesini yapan kazanacak.
O sorumlulukları biraz detaylandırabilir miyiz? Hem kadın olarak hem erkek olarak pek çok sorumluluğumuzun olduğundan ve eşit olduğundan bahsettiniz.
Toplumun imarı var, inşası var dedik. Nesillerin yetiştirilmesi var, eğitilmesi var. Toplumsal bilincin oluşturulması var, vazifelerin yapılması var. Bu vazifeler kadın için, erkek için farklı değil ki. Toplumda herkes gücü oranında bir şey yapmak zorunda. Ailede de böyle. Ailede gücü neye yetiyorsa kadın koşturacak. Erkek neye gücü yetiyorsa ona koşturacak. Bir vazife dağılımı var. Bu küçücük bir numune olan ailenin, küçücük bir numunesi olan kadın ve erkeğin evliliğiyle kurulan o numunede başlar, evrene yayılır. O vazife kadın içinde var, erkek içinde var. Yani kadın evinde otursun, hiçbir şey yapmasın, sadece ibadetle meşgul olsun bakış açısını biz sahabe döneminde böyle olmadığını görüyoruz. Ki yetişen hanım sahabeler var. Bir kere en bariz örneği Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Ümmü Seleme. Onların yaptıklarına bakıyoruz biz. Ne kadar da çok ufuk açmış Peygamber Efendimiz. Ne kadar da çok onları desteklemiş. Hazreti Hatice dönemin iş kadını. Ve o sahada ciddi çalışıyor. Kazanç elde ediyor. Kazancını harcıyor. Peygamber Efendimiz'in en büyük destekçisi. Malıyla, duruşuyla Hazreti Peygamber'in yanında bir kadın. Güçlü bir kadın. Hazreti Ayşe'ye bakıyoruz biz, Peygamber Efendimiz'in adeta eğitimini almış sembol isim. Kadınların o dönemki gidişata, hayata baktığımızda bir hukuk profesörü gibi çalışıyor. Hı hı. Peygamberimizin vefatından sonra 40 yıl İslam hukukuna dair, dinin anlaşılması, öğrenilmesine dair, peygamberimizin yaşantısına dair ne kadar bilgi varsa Hazreti Ayşe'nin dilinden döküldüğünü, o kanaldan bize ulaştığını görüyoruz biz. Ve sayılı İslam alimlerinin yetişmesinde doping oluyor Hazreti Ayşe. Onlara eğitim veriyor. Bir hukuk fakültesi gibi çalışıyor Hazreti Ayşe'nin evi. Bilmediğimiz yönleriyle hanım sahabeleri incelediğimizde bu detayları görüyoruz biz. Hı hı. Mesela Hasan-ı Basri'yi yetiştiren Ümmü Seleme'dir. O da bir hanım sahabe, peygamberimizin eşi. Peygamberimizden öğrendiği bilgileri adeta nisan yağmuru gibi aktıyor etrafına. Ketum kalmıyorlar, aktarıyorlar, öğretiyorlar. Hem zihinlerin inşasında hem toplumun inşasında ciddi roller üstleniyor. Bugün eğer dine dair bir kısım şeyleri biz öğreniyorsak, bu sahada ben de varım diyen bu hanım sahabelerin sayesinde öğrendiğimizi unutmamamız gerekiyor. Bir hanımın nasıl davranması gerektiğini, nasıl koşturması gerektiğini hem onlardan hem aktardıkları peygamber yaşantısından öğreniyoruz. Allah onların hepsinden razı olsun. Yoksa kadın bakış açısını nereden öğrenecektik?
Ya değil mi? Peygamberimizin kadın haklarıyla ilgili muhakkak tavsiyeleri de var. Onlardan da bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize?
Peygamber Efendimiz veda hutbesinde adeta insanlığın bütününe bir mesaj gönderiyor. Bir cümlelik bir mesaj ama tam bir mesaj gerçekten. İnsanlar, dikkat edin. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Bu cümle gerçekten tam bir tokat etkisi yapmalı. Bu hakların bilincinde olmayanlara uyanışa vesile olmalı. Bu şefkat tokatıdır. Dikkat edin, onlardan hesaba çekileceksiniz. Haksızlık yapmayın mesajı. Ne zaman bu vefatından önceki veda haccında. Hı hı. Zaten bir hac yapmış Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz veda haccında kadınları unutmuyor. Allah emaneti olarak aldınız onları diyor. Dikkat edin, onların haklarından sorguya çekileceksiniz diyor. Kız çocuklarını, eşleri Allah emaneti olarak aldığının bilincinde olan insan nevinin diğer cinsi acaba kadın cinsine, kadın insana eziyet eder mi? Ya. Yanlış yapar mı? Hesaba çekileceği bir noktada hiç haksızlık yapar mı? Bunlar bilinmediği için belki de güçlü olan haklıdır anlayışı yanlış bir takım olaylara şahit olmamızı da beraberinde getiriyor. Keşke olmasa, keşke bu yanlışlar hiç yaşanmasa, keşke dinin o öğretisi, dinin o mantığı, Peygamber Efendimizin o bize anlatmak istediği güzelliği çok güzel anlayabilsek, toplum olarak anlayabilsek, yeryüzü insanı olarak anlayabilsek, kadınıyla erkeğiyle. Hakikaten o zaman cennet gibi olacak yeryüzü.
Evet. Ayşe Hocam, son dakikalarımıza giriyoruz. Hı-hı. Son olarak bu özel günde neler söylemek istersiniz?
Ben yeryüzünde insanların insan olarak değer bulduğu, kadınların da Allah'ın yeryüzündeki halifesi bilinciyle koşturduğu, mükafatı ve mücazatı, cezayı kadın ve erkek olarak aynı alacağımızı bilerek kendisini gerçekten Allah'a has kulu olarak yaşatan, yetiştiren bilinçli kadınlar, bilinçli insanların var olduğu günlerin hep olmasını, kıyamete temenni kadar ediyoruz. Olmasını temenni ediyorum. Evet.
Değerli hocam, bir de son dakikalarımızda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen iyilik üzerine çok güzel bir yarışma var. Bunun da duyurusunu şimdiden yapmış olalım. Belki katılmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir.
Başkanlığımızın düzenlediği Ailemde İyilik Var temalı ulusal fotoğraf ve kısa film yarışmasına başvurular başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kriterleri var. 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Hı hı. Yarışmaya katılacak kısa filmler süresi en fazla 15 dakika ile sınırlı. Eserler 2 DVD'ye yüklenecek. Hı hı. Daha detayları da var. Yarışmaya katılmayı isteyenler olursa eğer detaylarını web sitesinden Diyanet'in öğrenebilirler. Son katılım tarihini de söyleyelim, evet, ki bakmak için acele etsinler katılmayı düşünenler. 10 Nisan'da son bulacak katılımlar.
Yaklaşık bir ayları var. Bir ay içinde, evet, Ailemde İyilik Var projesine eğer gerek fotoğraf gerekse film anlamında, kısa film anlamında destek vermek isteyenler, bir yarışmaya katılmak isteyenler olursa çağrımızı yaptık. Yineleriz yine önümüzdeki haftalarda, evet, hatırlatmak amaçlı. Hı-hı. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için böylelikle de programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bugün bizlerle birlikteydi. Dinimiz ve kadın üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz sizlere ve pazartesi günü saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.